Ayrım 35, sayfa 328. Vehbi Bey, malikanede yaşanan hadiseden sonra büyük oğluyla halen küstü ve o günden sonra aylardır fabrikaya gitmesine rağmen onunla yüz yüze gelmemekteydi. Yine de onun kontrol dışı davranışlarına tamamen sessiz kalamıyor, duyduğu tepkiyi iletmenin yollarını arıyordu. Ne var ki, mesaj vermeye çalıştığı her yönetici, Selçuk'un kadrosunda onun zaten kaçamaklarına göz yumduğu adamlardı ve bütün çabaları nafile kalıyordu. Vecdi Vardar, Selçuk'un yönetici kadrosunun yaşamlarının sadece aldıkları maaşlarla yürütülmediğinin farkındaydı. Gün olmuyordu ki piyasadan birilerinden bir haber gelmesin. Bu haberlerle şirketin oğlu tarafından soyulduğunu bilse de bunun piyasada da konuşuluyor olduğunu anlıyor, büyük ıstırap duyuyordu. Ama bilemediği daha birçok konu vardı ki bunlardan en önemlisi Selçuk'un ve yardakçılarının lüksleri artmasına rağmen holding bünyesinde çalışan memurların ve işçilerin işveren sorumluluğundaki kanuni ödemelerinin aksamaya başladığıydı. Bankalardan alınan kredilerin geri ödemeleri için de aynı durum söz konusuydu. Ama bütün bu mali sıkıntı Selçuk'un ve Zinet'in harcama tempolarını engellemiyordu. Selçuk kendi özel hesabından çıkmadığı müddetçe şirketin kasasından çekeceği paranın ekonomisi ile ilgili değildi. Şahsi masrafları için holding bünyesinden oluk gibi boşalttığı para konusunda ekonomi yapacağına, holdingin mali durumunda gerçek bir problem olmadığını ispat etmek için kreditör bankaların patronlarına pahalı davetler verip onları aslında her şeyin yolunda gittiğine, sadece kısa bir süre için tıkanıklık yaşandığına ikna etmeye çalışıyordu. Ayrıca bu davetler onlardan kaçacak bir şey olmadığına dair de ispat sunuyordu. Diğer taraftan bankacılar arasında rahatsızlık son safhadaydı ama ailenin ismi ve piyasada nesillerdir bilinen dürüstlüğü, sadakati konusu onları kendilerine sunulandan daha farklı bir şey düşünmekten alıkoyuyordu. Kaldı ki Vardar Holding'in mal varlığı, makine parkı, gayrimenkulleri, verilen borçları kat be kat ödeyecek güçteydi. Halbuki Holding'in bünyesindeki makineler, parti parti Hasan Sökmen'in Ege'deki fabrikasının envanterine girmekteydi. Hasan Ağa'nın verdiği malzeme karşılığında Holding'den alacağı bir türlü bitmiyor gözüküyordu. Ama bu arada Sökmen şirketinin yeni adı Hasbez olmuştu. İsme hakkını veren ortaklar ise sürpriz. Hasan Sökmen ve Selçuk Vardar'dı. Dolayısıyla Vardar Holding bünyesinde her kuruş zarar, Hasbez şirketinin karına bir o kadar eklemekteydi ve bu kuruşlar sayılacak gibi değildi. Aynı tarihlerde Selçuk karısı için düşündüğü muazzam hediyeyi nihayet hazırlamıştı. Vakit harcamıştı, bir Arap şeyhi kadar da para harcamıştı ama değmişti. Selçuk Vardar adına ve onun kadınına yakışacak tek kelimeyle muhteşem bir hediye olmuştu. Ama şimdilik banka kasasında saklıyordu. Baharda Manako, kraliyet ailesinin ev sahipliği yaptığı kırmızı gül balosuna bilet almıştı. Zinet oraya gittiklerinde balodan önce verecekti hediyesini. Dünya jet seti ve paralı aristokrasisinin katılacağı bir kraliyet balosunda daha mükemmel ne olabilirdi böylesine bir hediyeyi karısına sunmak için? Zinet'in Monaco'daki otel odasında armağanını kendisi de mücevher kadar kıymetli olan kutusundan çıkardığı zaman nasıl kendisini kaybedeceğini, nasıl coşup gece nasıl sevişeceğini düşündükçe heyecanlanıyordu. Selçuk çalışma masasının arkasında bunları düşünürken personel müdürünün telefonuyla düşüncelerinden sıyrıldı. Ayhan, Vecdi Vardar'ın fabrika içinde ustabaşılara ve personele devamlı sorular sorarak, notlar alarak dolaşmakta olduğunu haber veriyordu. Selçuk onu dinlerken hiddetinden yerinden kalkmıştı bile. Sağ elini pantolonunun cebine sokarak masasının etrafında dönmeye başladı. "Durduramadın mı?" diye sordu. "Ben cevaplayayım," dedim ama beni kale almadı. "Daha fazla bir şey yapamam ki ben, Selçuk." Selçuk kısa bir an babasına duyduğu hiddetle mücadele etmeye çalıştı. Ama zaten aklına gelen fikre yabancı değildi. Daha önce evinden kovmuştu babasını. Fabrikadan da uzaklaştırabilirdi pekala. kararını vermiştim. Sen bugünlük oyalamaya bak. Yarından itibaren de bir daha bu binaya ayak basmamasını sağla. Ayhan Coşkun yıllardır beraber çalışmış, hırslarını, küstahlığını çok yakından tanımış olmasına rağmen patronunun bu söylediğinden irkilmişti. Hayretini dile getirmeden edemedi. Koskoca Vecdi Vardar'ın fabrikaya girişini mi yasaklayacağım? Evet, aynen öyle. Selçuk, duymadı mı beni? Yarından itibaren babamı burada görmeyeceğim. Ayhan Coşkun halen daha tereddütteydi. Zira kapıda bir problem olduğu takdirde Vecdi Bey'in oradan aratacağı ilk isim kendisi olacaktı. Bence sinirin geçtikten sonra bir daha düşünsen başka bir çare bulunamaz mı? Selçuk talimatı karşısında müdürünün gösterdiği tereddüte sinirlenmişti. Sen personel müdürü değil misin? Hallet. Nasıl halledersen. Yeter ki ben babamı bir daha buralarda dolaşırken görmeyeyim. Yok yapamam diyorsan o zaman... Ayhan işin nereye gittiğini fark etmişti. Başka nerelerde Selçuk'un hizmetine yarıyor olursa olsun, şayet bu dediğini yerine getirmezse bir ertesi günde kapının dışında kalan kendisi olurdu. Bunu çok iyi biliyordu. Patronunun sözünü bitirmesine gerek bırakmadan atıldı. Tamam, tamam Selçuk. İstediğin buysa halledeceğim. Akıllılık edersin. Ayhan Coşkun odasına giderken koridor boyu babasına bunu yapabilen bir adamın bir başkasına neler yapabileceğini düşünmeden edemedi. Evet, kesinlikle Selçuk Vardar'ın işine yarayan, her dediğine baş sağlayan adam olmakta fayda vardı. Ertesi sabah Vecdi Vardar fabrikanın kapısında arabadan indiğinde kapıda görevli emektar her zamanki gibi onu saygıyla karşıladı. Ama kapıyı açıp kenara çekilmedi. Tam aksine kapının dışına çıkıp yolunun üzerinde durdu. Söyleyeceği bir şey olmalıydı. Sıkkın, endişeli ve mahcup bakıyordu. Bir şey mi var diye sordu Vecdi Bey. Adamın yüzü kızarmıştı, yutkundu, öksürdü. Neyi nasıl söyleyeceğini bilemiyordu. Beni affedin Vecdi Bey diye mırıldandı. Ne oldu ki? Vecdi Vardar sorusunu sorarken içeriye girmek için davranmıştı. Ama görevli önüne geçiverdi. Vecdi Bey, neler oluyor diye sinirle sordu bu defa. Sizin içeriye girmeniz yasaklandı Vecdi Bey. Yılların sanayicisi, kendi ilmek ilmek işlediği fabrikaya girmesinin yasaklanmış olabileceğine inanamayarak, gözleri fal taşı gibi açılmış baka kaldı. Sonra, ne diyorsun sen diye sordu. Emektar adamın gözlerinde yaşlar titriyordu. Babasından sonra kendisinin de yıllar boyu patronu bildiği yaşlı adama bunları söyleyecek en son kişi o olmalıydı. Eğilip onun elini yakaladı ve saygıyla öptü. Vecdi Vardar onu kaldırıp elini çekti. Neler olduğunu tahmin edebiliyordu. Diğeri bir an evvel söyleyip ağırlığından kurtulmak ister gibi bir nefeste konuştu. Selçuk Bey'in talimatı efendim. Vecdi Vardar yutkundu. Bu binada, fabrikada babasının, ağabeyiyle kendisinin yılların emeği, alın teri vardı. Şu anda burada olmayı ondan daha çok hak eden yoktu. Görevliyi itip içeri girebilirdi ama sonra küstah, yalancı, kendini beğenmiş bir oğul ve onun adamlarıyla ne iş olacaktı ki? Zaten bugüne kadar yalanlarla oyalanmaya çalışılmıştı. Bundan sonra artık hiçbir şeye cevap alamayacağı çok belliydi. Kalabalığın içinde yapayalnız, kendi fabrikasının içinde sürgün gibi kalacaktı. Buna dayanabileceğini sanmıyordu. Görevli ellerini ovuşturarak özür dilemeye devam etti. Affedin beni Vecdi Bey, lütfen affedin. Benim için ne kadar zordu bunu söylemek. Vecdi Vardar sağ elini kaldırıp işaretle onu susturdu. Senin bir kabahatin yok dedi. Birkaç saniye daha olduğu yerde verdiği karar konusunda iç sesini dinledi ve haydi. Hoşça kal dedi. Kendine iyi bak. Ve arabanın yanında durmuş olanları anlamaya çalışan şoförünü eliyle çağırdı. Araba bahçe kapısından yola çıkarken Vecdi Vardar'ın kulağında 70 yıldır duyduğu dokuma makinelerinin o tatlı ritmi, gözlerinde akmayan yaşlar vardı. Berke ve Amber'in çocukların bir sonraki okul taksitlerini o sene Bağır'da holdingden gelecek temettüye bağlamışlardı. Ama genel kurulda Selçuk yönetim masasında sağında solunda medarı iftarı yönetici kadrosuyla muhteşem bir sunum yapmış ve holding bünyesine katılan nice muazzam sanayi dalının nasıl bir gelecek vaat ettiğini anlattıktan sonra şimdi ortakların biraz fedakarlık yapmasını beklediklerini söylemişti. Amber'in bir iş adamının, sorumlu bir yöneticinin bunları söylerken nasıl olup da sırıtabildiğine hayretle Selçuk'un gözlerindeki pırıltıyı fark etmişti. Bu kadar sıkıntılı bir durumda holdingin hem ortağı hem de mutlak yöneticisi olan bir adam nasıl bu kadar heyecanlı ve mutlu olabilirdik? Ancak anlatılan tablonun bilinmeyen bir mutlu yüzü olması gerekiyordu. Sadece Selçuk ve ekibi için geçerli bir mutluluk. Genel kuruldan birkaç gün sonra Selçuk ve karısı Kırmızı Gül Balosu'na katılmak üzere İstanbul'dan ayrıldılar. Paris'te birkaç günlük durakta Zinet mevsimlik kadrobunu yeniledi ve kendisini Kraliyet Sarayı için hazır hissettiğinde Monaco'ya geçtiler. Akşam otel odasında geceye hazırlanmakta olan Zinet'in heyecanı doruktaydı. Askıya astığı elbiselere, sıra sıra ayakkabılarına, aynanın önünde takılmayı bekleyen mücevherlerine bakarken uyanmak istemeyeceği bir rüya görüyor gibiydi. Ne var ki bu, rüya değil, onun gerçeğiydi. Sevinçten içi içine sığmıyordu. Pote pansiyondan çıkıp geldiği bu hayata ne kadar çabuk adapte olduğuna kendisi de şaşıyordu. Demek ki aslında bu hayat tarzı için yaratılmıştı. Tadını çıkarmak için elinden geleni yapıyordu. Baloya Vardar ailesinden bugüne dek onlardan başka gelen olmamıştı. Çok şık bir adet başlatmışlardı. Bundan sonra her sene geleceklerdi. Ya Selçuk diye süitin yan odasındaki kocasına seslendi. Ne var şişko? Ya nasıl oluyor da senin aileden şimdiye kadar kimse akıl etmemiş bu baloya gelmeyi? Koskoca Vardarlar o kadar para filan. Smokin gömleğini iliklemekte olan Selçuk, kapıda belirdiğinde alaylı gülüşüyle cevapladı. Vardarların cebinde akrep vardır da ondan. Zinet birden telaşlandı. Yoksa biz kendi hesabımızdan mı ödedik biletleri filan? Yok canım, ne münasebet. Şirket ödedi tabii ki. Zinet ellerini göğsünde birleştirirken rahatlamış bir nefes aldı. Oh, dedi. Ben de Vardarların cebinde akrep var deyince biz kendi cebimizden geldik sandım. Şişkom, bu holdingin prestiji. Düşünsene, koskoca Türkiye'den buraya gelen tek sanayici biziz. Bunun getireceği reklamı düşünsene. Cebimden mi ödeyecektim? İyi ki akıl etmişim değil mi? Gidelim mi derken. Çok iyi akıl etmişsin. Bak şimdi benim akıllı karım olduğun için sana ne vereceğim? Zinet sırıtarak heyecanla dudaklarını ısırdı. Ne? Diye sordu. Bekle biraz geliyorum. Selçuk tekrar yan odaya geçti ve az sonra elinde çok şık büyük bir paketle geri döndü. Zinet daha görür görmez paket kağıdındaki Faberge damgalarını fark etmişti. Gözlerini dört açıp sevinçten haykırmamak için sağ elini ağzına götürdü. Hediyesinin ne olduğuna dair en ufak bir fikri yoktu ama bildiği bir şey vardı ki o da Faberge kutusundan öyle laf ola bir şey çıkmasının mümkün olmadığıydı. Selçuk'a yaklaşırken ''Nedir bu Allah aşkına?'' diye sordu. ''Al bakalım sana ne zaman önce bahsettiğim hediyen. Hayatıma şans getirdiğin, benimle mükemmel bir takım oluşturduğun için.'' Zinet kutuyu kocasının elinden aldı ve açması çok uzun sürmedi. Derin kadife kutunun kapağını kaldırdığı zaman gırtlaktan gelen bir ''Ah!'' sesi yayıldı. ''Aman Allah'ım, aman Allah'ım, Selçuk bu ne? Aman Allah'ım, teşekkür ederim, çok teşekkür ederim, aman Allah'ım.'' Selçuk bunca zaman üzerinde uğraştığı hediyenin yaratmasını beklediği efekti şimdi canlı olarak karşısında izlemekteydi. Evet, tas tamam bir iş yapmıştı. ''Bu gece bunu takmanı istiyorum.'' dedi. ''Kraliçelerin arasında bir de benim kraliçem olsun.'' Zinet, göz alıcı pırlanta, zümrüt ve rubilerle süslü tiarayı eline alırken parmakları titriyordu. Gözlerini avuçlarındaki kıymetli parçadan ayırmadan ''Karılar kıskançlıktan sıçacaklar.'' dedi. ''Bu çok pahalı olmalı Selçuk.'' Selçuk tiarayı onun elinden alıp başının üzerine oturttu. ''Benim bir imparatorluğum varsa karımın da tacı olmalı değil mi?'' diye cevapladı. ''Üstelik hak ettin sen. Bana bir de veliaht verdin. Benim ana kraliçemsin sen.'' Zinet aynada başında Faberge tiarası kendini izlerken yıllar önce Selçuk'un koynunda geçirdiği gecelerden birinde rüyasında gördüğü muhteşem mücevherleri hatırladı. O zaman rüyalarında elleri arasından akan kıymetli taşlar şimdi parmaklarında, kulaklarında, boynunda ve nihayet başındaydı işte. Evet, bunların hepsini hak etmişti. Kocası haklıydı. kendini seyre o kadar dalmıştı ki ancak Selçuk'un sesiyle kendine geldi. Bir teşekkür etmeyecek misin? Zinet aynadan kocasına doğru dönüp onun göğsüne yaslandı. Elleriyle onun kalçasını sardı. Gözlerinin içinde zenginlik hissinin verdiği heyecanlı pırıltılarla ona baktı ve genizden gelen bir sesle konuştu. Bu kraliçe imparatorunu nasıl tatmin edebilir acaba? İmparator ve kraliçe birbirlerini tatminde bir sorun yaşamıyorlardı ama onların yaşamını krediler aksadığı için artık sorun etmeye başlayanlar vardı. Kreditör bankacıların yöneticileri ve patronları. Onların harekete geçmek için düşündükleri sırada Zinet'in magazin sayfalarında boy boy çıkan tiyaralı fotoğrafları, kırmızı gül balası dedikoduları, karaları marifetiyle gözlerine sokulan bankacılar için artık zaman gelmişti. O gün sanki sözleşmişler gibi bankacı dostlarından birkaçı arka arkaya aramışlardı Selçuk'u. Yönetim kurulları bastırmaya başlamıştı. İcra takibine başvurmadan önce son kez uyarıyorlardı. Selçuk eve döndüğünde yüzünden düşen bin parçaydı. Garsondan kendisine hemen bir kadeh viski istedi. Ardından bir tane, sonra bir tane daha. Anlayamıyordu. Her şey ne kadar iyi gidiyordu. Yağdan kıl çeker gibi fabrikanın içini boşaltmaktaydı. Biraz daha zaman olsaydı, işler tam istediği gibi ilerleyecekti halbuki. Ya Allah ondan elini çekmişti ya da şeytan. Olabileceklere karşı bir şeyler düşünmeli, kendisini garantiye almalıydı. Bankacılar yönetim kurulunda şu an olduğundan daha farklı, özellikle aileden isimler görmek istediklerini söylemişlerdi. Bu ağrına gitmişti Selçuk'un. Kendi gölgesinde bıraktığını sandığı aile ismi halen daha piyasadaki gücünü koruyordu belli ki. Ama kimi çağıracaktı ki yönetim kuruluna? Zaten orada olan bütün aile bireylerini dışlamış, kaçırmış veya kovmuştu. Şimdi hiçbirini tekrar geriye çağıramazdı. Hırsından gözüne yaş gelmişti. Kendisini çok kötü hissediyordu. Zinet bir yardım balosunun kokteylindeydi. O dönene kadar kafasını toparlayıp ne yapacağına karar verip ona öyle anlatmalıydı. Nasıl anlatacaktı onun gözündeki yüceliğini kaybetmeden bilemiyordu. Birden kulağına gelen ağlama sesiyle kendisine inanamadı. Elini gözüne götürdü, ağlıyordu. Ama bu pişmanlık değil, kaybedecek olma hırsının gözyaşlarıydı. Hırsı aniden ona yönetim kurulu için gerekli ismi çağrıştırdı. Berke, davet edebileceği tek aile ferdiydi. Birkaç dakika bekleyip kendine çekidüzen verdikten sonra telefonu çevirdi.